Ayrım 5.
1. Harekete geçme. Bu yeni beceriler kazanma, bilgi sahibi olma ve azimli olma anlamına gelebilir. Örneğin, toplum içinde konuşmaktan korkuyorsanız biraz eğitim görün ve pratik yapın. 2. Geri çekilme. Bazı durumlarda mücadele etmektense geri çekilmek daha makul olabilir. Örneğin, eğlenemediğiniz bir partide kalmayabilirsiniz. Birisi sizinle küfürlü bir tarzda konuştuğunda, kendi kendinize bu kişinin yorgunluktan ya da öfkeden böyle yaptığını söyleyerek uğraşmaktan vazgeçip geri çekilebilirsiniz. 3. Hiçbir şey yapmama. Bazı durumlarda harekete geçmeden önce olmasını beklediğiniz bir şey varsa hiçbir şey yapmamak akıllıca olabilir. Örneğin, bir kaza soruşturması sırasında polis, biz sizi tekrar arayacağız derse. 4. Tavrınızı ayarlama. Stres, yaratıcıyı tanımanın size ne kazandıracağını bir düşünün. Yaşadığınız evi ya da yakın bir arkadaşınızı kaybetmek söz konusuysa, o evde yaşamanın ya da o kişiyi tanımanın size kazandırdığı faydalar üzerinde durun. Bir kayıp için kederlenmek doğal ve önemli bir tecrübedir. Ama hayatınızın kalan kısmını hep bu kederle geçirirseniz, sürekli geçmişte yaşar ve çevrenizde olup bitenlerin farkına bile varmazsınız. Tavrınızı ayarlamanız için iki temel şeye ihtiyacınız olacaktır. 1. Stres yaratıcılarına doğru açıdan bakmak. Kendi kendinize sorun. Gerçekten o kadar kötü mü? Bu yüzden ölür müyüm? Aç kalır mıyız? İşimi kaybeder miyim? 2. Olumsuz düşünce ve fantazilerden kaçınmak. Stresli bir durumda durumun kötü yönleri abartılır. Enerjinizi yapıcı, olumlu şeyler için saklayın. Durumun tüm olumlu yönlerini bir liste halinde yazın. Eğer bu faydalı olursa olabileceklerin değil, gerçekten olumsuz olan yönlerin de bir listesini yapın. Alıştırma 16. Sizde stres yaratan kaynaklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Amaç. Bir stres durumunda kendi kendinize destek mi oluyorsunuz yoksa sarsılıyor musunuz? Stres yaratan durumlarda değişik düşünce ve yaklaşım biçimleri denemek. Ne yapılacak? En önemli 3 stres yaratıcınızı seçin ve her biri için aşağıda verilen soruları cevaplayın. Sizin için stres yaratan bu durum hakkında ne diyorsunuz? Stres kaynağı 1, stres kaynağı 2, stres kaynağı 3. Daha önce sizin için stres yaratmamış olan benzer durumları hatırlıyor ya da hayal edebiliyor musunuz? O zaman kendi kendinize ne demiştiniz? Stres kaynağı 1, stres kaynağı 2, stres kaynağı 3. Bu durumdan çıkarılacak yararlı bir sonuç var mı? Hayatınızda ne gibi bir farklılık yaratabilir? Stres kaynağı 1, stres kaynağı 2, stres kaynağı 3. 3. Fiziksel olarak formda olmak. Formunuzu korumanın ömrünüzü uzatabileceği, beyin üzerinde olumlu bir etkisi olduğu ve stresi yenme kapasitenizi artırdığı konusunda bütün araştırmacılar hemfikirdir. Forma girmek ve aynı formda kalmak için düzenli olarak jimnastik yapmanız gereklidir. Haftada 3 kere en azından 20 dakika jimnastik yapmak iyi bir yoldur. Böylece yorulup terleyene kadar kendinizi zorlarsınız. Bunu yapmak için kendinizi motive etmeniz bazen zor olabilir. Ama bunu başkalarıyla birlikte önceden belirlenmiş zamanlarda yapmanız yararlı olacaktır. Çünkü böylece verdiğiniz sözü tutmak zorunda kalırsınız. 4. Sağlıklı beslenmek. Birçok beslenme uzmanı daha az doymuş yağ, daha fazla lifli yiyecekler, az tuz, az şeker, düşük kalorili, az kolesterollü yiyecekler ve daha fazla nişasta içeren yiyecekler yemenin faydaları konusunda hemfikirdir. Ayrıca aşırı kafein, nikotin ve yoğunlaştırılmış şekerin vücuttaki stres oranını artırdığı konusunda aynı görüşü paylaşmaktadırlar. 5. Rahatlamak. Vücudun düzenli olarak dinlenmeye ihtiyacı vardır. Rahatlama teknikleri çok önemlidir. Kendinize uygun bir rahatlama tekniği seçin ve en yakın zamanda hemen düzenli olarak uygulamaya başlayın. Şunları deneyebilirsiniz. Yoga, meditasyon, kendi bünyenize uygun sportif faaliyet, kas gevşetme. 6. Gün boyunca kısa dinlenme molaları vermek. Bedeninizin bütün gün tam gaz ileri gitmeye değil, çalışma ritminde dönüşümlere, iş, dinlenme ihtiyacı vardır. Hem öğle tatilinde hem de gün boyunca küçük aralar vererek mutlaka biraz dinlenin. İşiniz gereği hep oturuyorsanız olabildiğince sık ayağa kalkın ya da tam tersi. Bazı insanlar için yalnız kalıp rahatlamak için uygun bir yer bulmak çok zordur. Bu durumda istesek de istemesek de boş olduğumuz, iş yapmadığımız anlardan faydalanmak iyi bir fikirdir. Örneğin asansörde, koridorda yavaş yürürken, tuvalette, araba trafik ışıklarında durduğunda vesaire. Günde birkaç defa kısa aralar vermek için işten uzaklaşmak çok önemlidir. Önemli olan mola süresinin uzunluğu değil, mola almayı ihmal etmemektir. 7. Nefes alıp vermek. Strese cevap vermeye başladığınız zaman değişen ilk şey nefes alıp vermenizdir ve işin iyi yanı nefes alıp verme kolayca kontrol edilebilir. Eğer nefes alıp vermelerinizin yavaş ve düzenli olmasını sağlayabilirseniz, bedeniniz gevşer, ruhsal durumunuz bundan etkilenir ve stresi kontrol altına alabilirsiniz. İnsanların saunada ya da yüzme havuzunda kavga etmesinin ne kadar az bir ihtimal olduğunu düşünün. Eğer yavaş ve düzenli nefes alıp vererek bedeninizi bilinçli bir şekilde rahatlatırsanız stresi engelleyebilirsiniz. 5 aşamada nefes alıp verme tekniği. Bu ihtiyaç duyduğunuz her an uygulayabileceğiniz hızlı, yararlı ve basit bir rahatlama tekniğidir. Bu tekniği uygulamak için gözlerinizin açık ya da kapalı olması önemli değildir. Bu nedenle yalnız olmadığınızda bile tekniği kullanabilirsiniz. Hiç kimse bunu fark etmeyecektir. Mide kaslarınızın önce hareket edip sonra gevşediğini hissederek 5 kere derin nefes alıp verin. Nefes 1. Derin bir nefes alıp verin. Bundan sonraki 4 adımda nefes alırken şu adale gruplarınızı gerin, nefes verirken gevşetin. Nefes 2. Ayaklar. Nefes 3. Eller ve bedenin üst kısmı. Nefes 4. Çene. Nefes 5. Mide. Not. Bidot, derinin ısısını ölçmekte kullanılan bir alettir. Deri ısısındaki değişiklik, stres oranındaki değişikliğin göstergesidir. Renk değişimleri. Siyah, kehribar 32 derece, düşük ısı 27 derece. Sarı 32.5 derece, düşük ısı 28 derece. Yeşil 33 derece, düşük ısı 29 derece. Turkuaz 34 derece, düşük ısı 30 derece. Mavi 34.5 derece, düşük ısı 31 derece. Mor 35 derece, düşük ısı 32 derece. Isıdaki artış gevşemenin arttığını gösterir. Otururken, yürürken, jimnastik yaparken, gevşemeye çalışırken vesaire biyolotun rengindeki, stres seviyelerindeki değişiklikleri fark etmeye çalışın. Bu herkeste aynı olmaz. 8. İşiniz için hazırlık ve düzenleme yapmak. Stresten kaçınmanın en iyi yollarından biri iş ve özel hayatınızda sizden beklenen olaylara karşı kendinizi tam manasıyla hazırlamış olmanızdır. Bu bir diğer anlamda iş ve özel hayatınızdaki hedef ve planlarınızı belirlemiş olmanız demektir. Beklenmeyen şeylerle başa çıkabilmek muhakkak ki beklentiniz dahilinde olan şeylerle başa çıkmanızdan çok daha zordur. Ruhsal yönden hazır olmak, moral gücünüzün yüksek olması çok önemlidir. Ama önceden hazırlıklı olup planlar yapabilmek ve bunun için gerekli becerilere sahip olmak da en az onun kadar önemlidir. Bilgi ve tecrübe eksikliği korkunç bir bilinmeyenle karşılaşma duygusuna sebep olabilir. Eğer siz de hizmet sunan birçok kişi gibi iş yaşamında önceden plan yapabilme hakkında yeterli bilginiz olmadığını düşünüyorsanız hemen bu konuda eğitilmek üzere harekete geçmenizi öneririz. Kullandığınız sistemi ve donatımı gözden geçirin, bazı şeyleri not etmeye çalışın, bir seferde tek bir işi yapın, bir sonraki işinizin ne olduğunu bilerek hareket edin, çalışma yerinizi düzenli tutun, gerek duyduğunuz her şey elinizin altında olsun, sık kullandığınız her şeyi kolayca ulaşabileceğiniz yerlerde bulundurun. Stresin bir hizmet sırasında ortaya çıkması çok önemli bir faktördür. İster hizmeti veren kişi de olsun, ister müşteri de stres, kötü hizmet izleniminin doğmasına yol açar. Sorun, stres altındaki kişinin durumunu anlayabilme eksikliğidir. Hizmet veren kişilerin müşterilerdeki stres sinyallerini görmeyi öğrenmeleri, onlara daha fazla anlayış göstermelerine yardımcı olur. Stres bulaşıcı olabilir. İnsanların kuyruğa girmeleri istendiğinde ya da gecikmeden ötürü alıkonulduklarında, stres düzeyleri çok geçmeden artar. Hizmet veren bir kişi için salgın halinde yayılan sinyallere dikkat etmek ve durumu kontrol etmek çok önemlidir. Hizmet içinde ortaya çıkan stres kaynaklarından bazıları şunlardır. Dar boğaz, acil işler, mevsimlik işler, iş yükünün arttığı zamanlar ve hafiflediği zamanlar, dış faktörlerden kaynaklanan beklenmedik krizler, hava, kazalar, politik olaylar, başkalarının hataları ile ilgili şikayetler, zor durumda kalma hissi, mesai arkadaşlarının destek olmaması, üst makamlardan ya da mesai arkadaşlarından alınan bilgideki eksiklik, bir bütün olarak sunulan hizmetin sonucunu etkileme şansının az oluşu, uygun olmayan çalışma saatleri. Hizmet veren ekip şeflerine, müdürlerine öneriler. Hizmete yönelik tüm işlerdeki stresi en aza indirmek için çalışanlara uygun bir sistem ve donanım sağlamaya, gerekli tüm bilgileri kolayca faydalanılacak şekilde sunmaya, personeli eğitmeye, onların müşterilerle olan yakın temasları sonucu edindikleri bilgi ve izlenimleri dinlemeye, iyi bir dahili hizmet sağlamaya, daha iyi fiziksel ve psikolojik şartlar yaratmaya, onları sürekli cesaretlendirmeye ve teşvik etmeye çalışın. Tepkilerin önemini unutmayın. Alıştırma 17. Stresinizi kontrol altına alma planı. Amaç: Bu bölümde stres hakkında öğrendiğiniz tüm bilgileri kullanarak üzerinizdeki stresi kontrol altına almak ve onunla yaşamanızı kolaylaştırmak. Ne yapılacak? Üzerinizdeki kişisel stres oranını kontrol altına almak için atacağınız olumlu adımların bir listesini yapın. Doğru iz üzerinde olduğunuzdan emin olmak için bu listeyi düzenli aralıklarla gözden geçirin. Gözden geçireceğiniz tarihleri günlüğünüze not edin. İyi bir ilerleme gösterdiğiniz zaman kendinizi tebrik edebilirsiniz. Aktivite. Örnekler. Kilo vereceğim. Hedef, yeni yıldan önce 3 kilo. Aktivite, daha az kahve içeceğim. Hedef, günde sadece 3 fincan. Aktivite, her gün fazladan 2 mola daha vereceğim. Hedef, sabah öğle arası, öğle akşam arası. Aktivite, 5 aşamada nefes alıp verme tekniğini kullanacağım. Hedef, trafiğe her sinirlenişimde. Aktivite, iyice yoruluncaya kadar jimnastik yapacağım. Hedef, komşumla beraber koşmaya gideceğim. Bölüm 8. Sözsüz iletişim. Beden dili, yakınlaşma ve ayak uydurma, uyum sağlama. Başkaları üzerinde bıraktığınız izlenimin sadece sözel iletişimden kaynaklanan kısmının çok küçük bir yüzde oluşturduğunu biliyor muydunuz? Bu izlenimin çok büyük bir kısmını oluşturan unsur sözsüz mesajlardır. Bu mesajlar kelimeler ve kelimelerle ifade edilenler dışındaki her türlü iletişimi kapsar. Yani ses tonu ve vurgulama, konuşma sürati, nefes alıp verme, duruş biçimi, yüz ifadesi, göz teması, göz hareketleri, göz bebeklerinin büyüklüğü, iki kişi arasındaki mesafe, mimikler, hareketler, kıyafet tarzı, statü sembolleri, kelime seçimi, mesleki terimler. Son yıllarda bu konu üzerinde birçok kitap yazılmış ve bizim de ayrıntılarıyla üzerinde durduğumuz sözsüz iletişimin değişik unsurları için farklı gruplandırmalar ve isimler kullanılmıştır. Beden dili ve bedensel iletişim terimleri sözsüz iletişimi ifade etmek için çok sık kullanılırlar. Sözsüz iletişimin en önemli unsurları beden dili, görülen ve sestir, işitilen. Bu bölümde beden dili, yakınlaşma ve uyum sağlama üzerinde yoğunlaşacağız. Alıştırma 18. Nasıl iletişim kurarız? Amaç. Sözsüz iletişimin önemini belirlemek. Ne yapılacak? Birisiyle ilk kez karşılaştığınızı düşünün. Aşağıda verilen özellikler açısından baktığınızda karşınızdaki kişi üzerinde ne kadar etki bıraktığınızı kendi kendinize sorun. Söylediğiniz kelimeler, bunları söyleme biçiminiz, örneğin ses tonu, hızı vesaire, beden diliniz. Bu oranları tahminen hesaplayıp aşağıdaki grafiği tamamlayın. Kelimeler, söyleyiş tarzı, beden dili. Beden dili. Beden dili, herkesin konuştuğu ama çok az kişinin anlayıp yorumlayabildiği bir dil olarak tanımlanabilir. Daha basit bir deyişle beden dili, sessiz bir film seyrederken ya da televizyonun sesini kapattığınızda aldığınız mesajdır. Beden dili, insanların aslında ne demek istedikleri konusunda dünyada konuşulan dillerdeki tüm kelimelerden daha fazla şey anlatır. Konuştuğunuz her kimse, kadın ya da erkek, müşteri, iş arkadaşı, aile, arkadaş, satış elemanı, politikacı bedenleriyle sözsüz bir dil konuşmaktan kendilerini alamazlar. Herhangi bir mesaj aldığında beyninizde belirli bir tavır oluşur ve beyin bunu bedenin çeşitli kısımlarına iletir. Bu kısımlar mesaja bazı özel hareket ifadelerle, yani beden diliyle cevap verirler. Beden tarafından gönderilen sinyal ve mimiklerin çoğu biz farkında olmadan dış dünyaya iletilirler. Beden dili şunları içerir. Hareketler, duruş, oturma şekli, kolları kullanma, yüz ifadesi, göz ve kaş hareketleri, el sıkışma, yürüyüş biçimi, başkalarıyla aranızdaki mesafe, giyim vesaire, genellikle fark edilmeyen sıradan ve küçük mimikler bile önemlidir. Başkalarının beden dilini yorumlayabilmek iyi bir şeydir ama kendi beden dilinize hakim olabilmek ve bunun verdiğiniz mesajla olan ilgisini kavrayabilmek de oldukça önemlidir. Beden dilinin önemiyle ilgili güvenilir bazı örnekler istiyorsanız aktörleri, öğretmenleri, satıcıları ve müşteriyle direkt temas halindeki hizmet verenleri düşünün. Bunların kullandıkları kelimeler hemen hemen aynıdır ama rollerini iyi yapıp yapmadıkları, başarılı olup olmadıkları tamamen beden dilleri üzerindeki hakimiyetlerine ve kullandıkları kelimelerle beden dillerinin aynı mesajı verip vermediğine bağlıdır. Beden dilini uygun bir şekilde kullanmayı öğrendiğiniz zaman yeni bir dünyaya kapı açtığınızı göreceksiniz. Kelimeler yalan söyleyebilir ama beden nadiren söyler. Başkalarının beden dilini yorumlamak eğitim gerektirir ama imkansız değildir. İletişim kurduğunuz kişilerin yalan söyleyip söylemediğini, sıkılıp sıkılmadığını, sabırsız, ilgili, savunma içerisinde olup olmadığını, sizinle aynı fikirde olup olmadığını onlar size bir şey söylememiş olsa bile rahatça anlayabilirsiniz. Beden dilini anlamak suretiyle kişilerin dürüst, sinirli, çıkarcı, şüpheci, kızgın, endişeli, güvensiz vesaire olup olmadıklarına karar verebilirsiniz. Hizmet alıp verme durumunda bunun ne kadar önemli olduğu gayet açıktır. Ayrıca tanıdığınız ya da tanımak istediğiniz kişinin mimiklerinde saklı olan sosyal, duygusal, sekse yönelik niyetleri anlamayı da öğrenebilirsiniz. Farklı milletlerin beden dili. Dünyadaki çeşitli milletlerin ve kültürlerin beden dillerinde çok sayıda farklılıklar ve ayrıcı özellikler vardır. İşte bazı örnekler. Hindistan'ın bazı bölgelerinde başı öne doğru sallamak evetten çok hayır anlamına gelir. Japonlar beden dillerine hakim olabilme konusunda diğer milletlerden üstündürler. Başka kültürden gelmiş biri için ifadesiz yüzünden ve hareketsiz bedeninden bir Japon'un duygularını anlamak çok zordur. Dünyanın bazı yerlerinde genç bir kadın bir erkekle konuşurken bakışlarını yere indirmelidir. Direkt göz teması kurması davetkar bir tavır olarak düşünülür. Dünyanın diğer birçok yerinde ise yere bakarak konuşmak güvensizlik ya da yalan söylemek olarak yorumlanabilir. Bazı ülkelerde iyi arkadaş olan erkeklerin el ele yürümesi çok yaygın ve kabul edilebilir bir davranışken, başka ülkelerde bu yalnızca kadınlar ve karşıt cinsler için uygun görülür. Fransa'da insanlar birbirlerini çoğunlukla el sıkışarak ve yanaktan öpüşerek selamlar ve bazen bunu aynı gün içinde her karşılaşmalarında yaparlar. Dünyada İngilizce konuşulan yerlerin çoğunda ise yaygın olan, insanların birbirlerine dokunmadan selamlaşmaları ve tanıştırılmalarıdır. Onlar sadece bir tebessüm, dostça bir bakış ve kibar bir baş eğmeyle selamlaşırlar. Beden dili Napoli'de çok renkli ve canlıdır. Napoliler hepsinin kendine has bir önemi olan bir dizi jest ve mimik geliştirmişlerdir. Milliyetleri ve kültürel geçmişleri farklı olan insanlarla çalışan ve bu insanlara hizmet veren kişinin bu farklılıkların bilincinde olması çok önemlidir. Bu gelenekleri bilmediğiniz sürece müşteride kaba, dostça olmayan bir izlenim bırakma ve hatta onu gücendirme tehlikesi vardır. Biz özellikle Türk ve Batı kültürlerindeki yaygın alışkanlıklar üzerinde duracağız. Bilinçli ve bilinçsiz beden dili. Yukarıda yapılan değişik millet ve kültürlerin beden dilleri arasındaki karşılaştırma, bilinçsiz hareketlerle ilgiliydi. Farklı kültürlerin bilinçli beden dillerinde bazı benzerlikler de vardır. Örneğin el hareketleri. Havaya kalkmış, sıkılmış yumruk bir tehdit ifadesidir. Havaya kalkmış bir el ya da parmak konuşmak istediğinizin göstergesidir. Bir parmağı ağzın üstüne koymak, çocuklar uyuyor veya sessiz olun anlamındadır. Saati işaret etmek, kısa kes geç kalıyoruz demektir. Elini kulağının arkasına dayamak, bağırın lütfen, sizi duyamıyorum mesajını verir. Bilinçsiz beden dilinden örnekler. Bir şey ilgi uyandırdığında göz bebeklerinin büyümesi, gerilim içindeyken omuzların kalkması, güvensizlik hissiyle ağza buruna dokunmak, bir şey ilginizi çektiğinde başın bir yana doğru eğilmesi. Bilinç ve bilinçsizlik arasındaki çizgi belirgin değildir. Örneğin birisi ilgisini göstermek ya da kur yapmak için başını bilinçli olarak yana eğerken, bir diğeri ilginç bir seminer dinlerken bilinçsiz olarak başını yana eğebilir. Beden dilini yorumlamak. Kurallar. Beden dilini yorumlarken sadece tek bir ayrıntıya bakarak bir sonuca varamazsınız. Örneğin, eğer bir insan konuşurken ağzını biraz kapatıp burnuna dokunursa, bu hareketin güvensizliği gösterdiğini düşünebilirsiniz. Ama bu güvensizlik kişinin söylediği sözlerle mi ilgili? Belki de sözlerinin nasıl anlaşılacağını bilmemektedir. Ya da bu kişi hapşırmak üzere olamaz mı? Bir insan kollarını kavuşturmuşsa bu kişinin dışa kapalı, kendisine verilen mesajları almayan biri olduğu anlamına gelebilir. Ya da sadece üşünmüş veya dinleniyor olabilir. Bunun yanında eğer birisi kollarını kavuşturmuş, ayak bilekleri çapraz, omuzları kalkık, başı önde, asık yüzlü, ağzı aşağıya doğru kıvrılmış ve küçülmüş göz bebekleriyle oturuyorsa kesin olarak emin olabilirsiniz ki sizden ve veya durumdan hoşlanmamaktadır. Beden dilini yorumlayarak bir kişinin düşünce ve duygularını doğru olarak anlayabilmek için beden sinyallerini bir bütün olarak görmeye ve onları duruma göre değerlendirmeye çalışmalısınız. Doğru bir karara varmak için en azından 3 sinyal aynı yönü göstermelidir. Beden dilinin bazı önemli unsurları. Bundan sonraki sayfalarda beden dilinden gelen en önemli sinyaller üzerinde duracağız. Ayrıca kendi beden dilinizin ve başkalarınınkinin daha fazla farkında olabilmeniz için size bir kılavuz vereceğiz. Alıştırma 19. Bu yüzler size ne anlatıyor? Ağız biçimi ve kaşların duruşu. Yüz bir insanın en anlamlı kısmıdır. Üzüntü, mutluluk, öfke, düşmanlık, şüphe gibi duygular en iyi şekilde ağzın şekli ve kaşların duruşu ile ifade edilir. Amaç: yüzün beden dilindeki önemini kavramak. Ne yapılacak? Aşağıdaki yüzlere bakın ve her birinin altına size göre ifade ettiği duyguları ya da ruh halini yazın. Bu yüzler size ne anlatıyor? 1. İlgisiz. 2. Düşmanca, alaycı. 3. Mutlu. 4. Kızgın. 5. Üzgün, kasvetli, ters. 6. Çocukça saf bir mutluluk. 7. Yorgun, bitkin, uyuşuk. 8. Biraz kızgın. 9. Sahte bir mutluluk. 10. Çok üzgün. 11. Şüpheci. 12. Derin bir keder. Gözler. Göz bebeklerinin ışık şiddetine göre değiştiği bilinen bir gerçektir. Karanlıkta büyürler, ışıkta küçülürler. Bugün araştırmacılar göz bebeklerinin büyüklüğü ile bir şeye ilgi duyma arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu da düşünmektedirler. İlgi çoğaldıkça göz bebekleri büyür. Göz bebeklerinin büyüklüğü yüzün bütün ifadesini etkiler. Eskiden insanlar daha ilgili ve çekici görünebilmek için gözlerine göz bebeklerini büyütücü bir özelliği olan belladonna adlı bir bitkinin suyunu damlatırlardı. Büyümüş göz bebeklerinin nedenleri şunlar olabilir. Az ışık, cinsel ilgi, gerçek bir ilgi, dürüstlük, dobralık, açıklık, alkol ya da bazı özel ilaçlar alma, gevşeme, rahatlık. Küçülmüş göz bebeklerinin nedenleri şunlar olabilir. Fazla ışık, az ilgi, güvensizlik, tatminsizlik, kin, düşmanlık, yorgunluk, stres, keder, içki sonrası rahatsızlıkları, bazı ilaçlar alma. İnsanların farklı büyüklükte gözler ve göz bebekleriyle doğduğunu hesaba katmayı unutmayın. Bu nedenle göz bebekleri büyük olan bir kişi o anda o konuya küçük göz bebeklerine sahip olan bir diğer kişiden daha az ilgi duyuyor olabilir. Çocuklar etraflarındaki dünyada neler olup bittiği konusunda çok ilgili ve meraklı olduklarından yetişkinlerden daha büyük göz bebeklerine sahiptirler. Bazı özel hastalıklar göz bebeklerinin büyüyüp küçülme yeteneğini zayıflatır. Işık şiddetinin de önemli bir faktör olduğunu unutmayın. Çok ilgili bir insanın parlak ışıkta göz bebekleri küçülebilir. Hizmet veren biri için müşterinin göz bebeklerinin büyüklüğünü gözlemek çok önemlidir. Bu size onun memnun olup olmadığını gösterir. Müşterinin tepkisini anlamak için göz bebeklerine bakarken kaşların ve ağzın duruşuna da dikkat edin. Omuzların ve başın pozisyonu. Genel bir kural olarak insanlar gergin olduklarında omuzlar kalkar, gevşediklerinde ise düşer. Bir konferans, toplantı ya da kuyrukta toplanmış insanlara baktığınızda omuz ve başların genel pozisyonuna göre grubun duygularını anlayabilirsiniz. Kalkık omuzlar, düşmüş başlar ve aşağı doğru kıvrılmış ağızlar grubun kayıtsız, gergin, olumsuz ve hatta düşmanca duygular içinde olduğunu gösterebilir. A. Dik duran bir baş, açıklık, ilgi, kazanan kişiye özgü bir tavır ve duruma hakimiyeti gösteriyor olabilir. B. Başın öne düşmesi, şüphe, yenik düşme, küçük görme, doyumsuzluk, korku ve güvensizliğin bir göstergesi olabilir. C. Yana eğilmiş bir baş, ilgi, merak ya da kur yapmanın göstergesi olabilir. Kişinin duruma ne derece hakim olduğunu, memnuniyetini, isteksizlik ve gerilim hissini anlayabilmek için omuzların ve başın pozisyonu birlikte değerlendirilmelidir. Duruş. Açık net sinyaller ve çifte sinyaller. Kişinin düşünceleriyle söyledikleri birbirine uygun olduğunda karşıdaki kişiye açık net bir mesaj iletir. Bu durumda beden baştan ayağa kadar dik bir pozisyon alır. Düşüncelerle sözler birbirine uymadığında çifte sinyal verilir. Bu durumda baş ve ayak arasındaki çizgide bir eğilme ya da kıvrılıp bükülme olur. A. Açık net sinyallere örnekler. Düşünceleriyle verdiği mesaj uyum içinde olan ve duruma hakim bir kişi şekil A'da gösterildiği gibi dik duracaktır. B. Başkaları üzerinde baskı oluşturmak isteyen, ısrarcı bir kişi şekil B'de görüldüğü gibi öne eğilecektir. Anne baba çocuğu disipline sokmaya çalışırken, bir takım lideri kararını kabul ettirmek isterken ya da hizmet veren bir kişi bir grup insana bazı şeyleri yaptırmaya çalışırken, lütfen bütün yolcular öne doğru ilerlesin. Bu duruşu görebilirsiniz.